Ayrım 16.
16. Bu uykusuz gecenin ertesi gününde Bay Rochester'ı hem görmek istiyor hem de göreceğim diye korkuyordum. Onun sesini duymak istiyordum gene ama onunla göz göze gelmekten korkuyordum. Sabah saatlerinde her an onun yoluna baktım. Ders odasına sık sık gelmek huyunda değilse de arada birkaç dakika için uğradığı olurdu. Bana da bu sabah mutlaka uğrarmış gibi geliyordu. Sabah saatleri her zamanki gibi geçti. Adela'nın derslerinin dinginliğini bozacak hiçbir şey olmadı. Yalnız kahvaltıdan biraz sonra Bay Rochester'ın odasından yana bir takım gelip gitmeler, Bayan Fairfax ile Leah'nın, aşçı kadının yani John'un karısının, John'ın seslerini duydum. Tanrı saklamış da bey diri diri yanmamış. Uyurken mumu yanar bırakmak tehlikelidir. Sürahi akıl edebilmesi ne iyi olmuş. Ama kimseyi uyandırmayışına şaşıyorum. İnşallah kütüphanede yatmaktan soğuk almamıştır gibi konuşmalar kulağıma çarpıyordu. Bu şaşkınlık, heyecan dolu konuşmalara temizlik çalışma gürültüleri de ekleniyordu. Öğle yemeği için aşağıya inerken odanın önünden geçtim. Açık duran kapıdan içerisinin yeniden düzene kavuşmuş olduğunu gördüm. Yalnız karyolanın perdeleri, örtüleri alınmıştı. Leah pencere başında dumandan kararan camları ovuşturmaktaydı. Ona ne olup bittiğine ilişkin bir şeyler sormak üzereydim ki biraz ilerleyince odada birinin daha bulunduğunu gördüm. Yatağın başucunda oturmuş yeni perdeleri halkalar diken bir kadın. Bu kadın Grace Poole'dan başkası değildi. Her zamanki gibi kendi halinde yüzü gülmez, kahverengi elbisesi, damalı önlüğü, boynundaki beyaz mendili, başındaki büzgülü başlığıyla orada oturuyordu. Kendini işine vermiş, düşüncelere dalmış gibi bir hali vardı. Sert görünüşlü alnında, yüzünün gösterişsiz çizgilerinde bir gece önce adam öldürmeye kalkışmış olan birinden umulabilecek herhangi bir çılgınlık, solgunluk ya da öfkeye benzer hiçbir şey yoktu. Hem de öldürmeye kalkıştığı kişi onu izleyerek ininde kıstırmış, besbelli de cinayet tasarlamakla suçlamıştı. Afallayıp kaldım onu görünce, küçük dilimi yuttum sanki. Gözlerim hala üzerindeyken o da başını kaldırdı, ne irkildi ne de solup sararak ya da kızararak bir heyecan, suçluluk ya da korku belirtti. Her zamanki donuk durgun tavrıyla, ''Günaydın küçük hanım'' dedi. Bir halkayla biraz daha şerit alarak dikişine döndü. İçimden onu bir sınava çeksem dedim. Bu derece büyük bir soğukkanlılığı insanın kafası almıyor doğrusu. Günaydın Grace dedim. Bir şeyler mi olmuş burada? Demin hizmetçilerin bir şeyler konuştuklarını duydum da. Beyefendi dün gece yatakta kitap okuyormuş. Mumunu söndürmeden uyuyakalmış, perdeler tutuşmuş. Hamdolsun ateş tahtalara geçmeden uyanmış da ibriğindeki suyla yangını söndürebilmiş. Ben alçak sesle tuhaf bir olay dedim. Sonra gözlerimi onun yüzüne dikerek, Bay Rochester kimseyi uyandırmamış mı diye sordum. Kıpırtılarını hiç duyan olmamış mı? Grace gene başını kaldırıp bana baktı. Hem bu kez gözlerinde bir anlayış, bir bilgiçlik var gibiydi. Beni sanki sakınganlıkla süzdü bir an. Sonra, biliyorsunuz hizmetçilerin yattığı bölük öyle uzakta ki pek bir şey duyamazlardı dedi. Bay Rochester'a en yakın olan Bayan Fairfax'e sizin odanız. Bayan Fairfax hiçbir şey duymadım diyor. İnsanlar yaşlanınca çoğu kere uykuları da ağırlaşıyor. Grace Poole durakladı, sonra yapmacık bir ilgisizlikle gene de kasıtlı, anlamlı bir sesle ''Ama siz gençsiniz küçük hanım'' dedi. ''Uykunuz pek öyle derin olmasa gerek. Acaba siz hiçbir gürültü falan duymadınız mı?'' Leah hala pencere camlarını siliyordu. ''O işitmesin diye sesimi alçaltarak duydum'' dedim. ''Önce kılavuz sandım ama köpek gülemez ki. Bense bir kahkaha duymuştum, eminim buna. Hem de garip bir kahkaha.'' Grace Poole bir sap iplik alıp bal mumuyla dikleştirdi, titremeyen bir elle ipliği iğneye geçirdi, sonra da kılı kıpırdamadan ''Beyefendinin böyle bir tehlike içindeyken kahkaha atabileceğini hiç de aklım kesmiyor küçük hanım'' dedi. ''Belki düş görmüşsünüzdür.'' Biraz hırslanarak ''Düş falan görmedim'' dedim. Kadının böyle yüzsüzce soğukkanlı davranışı tepemi attırmıştı. Grace Poole bana baktı gene, gözlerinde de o deminki sakıngan, bilgiç, ölçüp biçen bakış vardı. ''Bir kahkaha sesi duyduğunuzu beyefendiye söylediniz mi?'' diye sordu. Bu sabah henüz onunla konuşacak fırsat olmadı. ''Dün gece kapınızı açıp dışarı bakmayı düşünmediniz mi?'' Grace Poole beni sorguya çeker, ağzımdan laf almaya çalışır gibiydi. Birden düşündüm ki kendisinin marifetlerini bildiğimi ya da ondan kuşkulandığımı anlarsa korkunç oyunlarından birini de bana oynamaya kalkışabilirdi. Dikkatli tetik davranmayı doğru bularak ''Bakmadım, üstelik kapımı içeriden kilitledim'' dedim. ''Her gece yatarken kapınızı kilitlemek huyunda değil misiniz yani?'' İçimden ''Canavar'' diyordum. ''İblis, huyumu suyumu öğrenmeye çalışıyor ki ona göre tasarı kursun.'' Öfkem gene sağduyumdan baskın çıktı, sertçe bir karşılık verdim. Şimdiye kadar sürgüyü ihmal etmiştim. Gerek görmüyordum buna. Thornfield konağında tehlike olabileceğini ya da rahatsız edilebileceğimi aklıma bile getirmemiştim. Ama bundan sonra bu kelimeleri üzerlerine basarak söylemiştim. Kapımı iyice kilitlemeden yatıp uyumayı göze alamayacağım. Graceful, isabet edersiniz dedi. Gerçi bu dolaylar son derece güvenliklidir. Konağın da kuruldu kuruladı hırsız yüzü gördüğünü hiç duymadım. Oysa gümüş dolabında binlerce lira değerinde gümüş eşya olduğunu herkes bilir. Sonra büyük bir yer olmasına karşın beyefendi pek uzun kalmadığı için hizmetçi uşak sayısı oldukça azdır. Beyefendi geldiği zaman bile bekar olduğu için pek fazla hizmet gerektirmez. Ama ben şuna inanırım ki korkulu düş görmektense uyanık yatmak hayırlıdır. Kapıyı kilitlemek atla deve değil ya, insanın sürgüyü çekip herhangi bir kötülüğe karşı güvende yatması iyidir. Birçok kimseler canlarını mallarını Tanrı'ya emanet ederler ama bence insan önce önlemini almalı sonra Tanrı'ya güvenmeli. Graceful onun için pek uzun sayılabilecek olan konuşmasını burada kesti. Son derece sakin, hanım hanımcık bir ifadeyle konuşmuştu. Ben onun bu olağanüstü soğukkanlılığının, ikiyüzlülüğünün karşısında dilim tutulmuş gibi kala kalmıştım ki aşçı kadın içeri girdi. Hizmetçilerin yemeği hazırlanıyor bayan Poole, geliyor musunuz diye sordu. Yok, benim şarabımla biraz da turta veriverin, tepsimi alıp götürürüm. Et istemez misiniz? Bir lokma, bir tadımlık da peynir olsun yeter. Ya nişasta pertesi? Şimdilik zahmet etme. Çay saatinden önce geleceğim gene. O zaman kendim hazırlarım. Aşçıbaşı bu kez bana dönerek bayan Fairfax'in beni beklediğini söyledi. Ben de oradan ayrıldım. Yemekte Graceful'un kişiliğiyle, Thornfield'daki yerinin bilmecesiyle kafam öylesine doluydu ki bayan Fairfax'in perde yangını konusunda söyledikleri kulağıma pek girmedi bile. Grace o sabah neden hemen polise teslim edilmedi? Hiç olmazsa neden işinden kovulmadı diye kendi kendime sorup duruyordum. Dün gece Bay Rochester onun suçluluğunu kabul etmiş gibiydi. Bunu açığa vurmasını önleyen hangi gizemli nedenler vardı acaba? Neden bana da kimseye bir şey söyleme demişti? Tuhaf şeydi doğrusu. Cesur, gözü pek, gururlu, haşim bir beyefendi, kapısına çalışanların en önemsizlerinden birinin elinde nedense oyuncak gibiydi. Öylesine bir oyuncak ki bu insan onu öldürmeye kalkınca bile beyefendi onu cezalandırmak şöyle dursun açıkça suçlayamıyordu. Grace genç, alımlı bir kadın olsaydı Bay Rochester'ın ona karşı zayıf davranmasına başka nedenler arayabilirdim. Ama yaşını başını almış haliyle, o sert donuk yüzüyle insan ona böyle bir şey kondurmayı düşünmüyordu bile. Yalnız bir zamanlar o da gençti elbet diye düşündüm. Efendisiyle aşağı yukarı yaşıt olsa gerek, bayan Fairfax bir keresinde bana onun yıllardan beri konakta bulunduğunu söylememiş miydi? Sanmam ki gençken de güzel olsun ama belki güzelliği aratmayacak bir kişiliği, zekası vardı. Bay Rochester değişik şeyleri seven bir adam. Grace'in de en azından değişik bir kişiliği olduğu ortada. Bay Rochester gibi kendi başına buyruk ateşli kimselerin türlü esintileri olur. Ya bir gençlik hevesi yüzünden yakasını Grace'in eline kaptırmışsa, o gün bugündür de Grace'e karşı gelmeyi göze alamıyorsa. Düşüncelerimin bu noktasına gelince Grace'in o düz, tıkıs yapısı, o alımsız, yavan, hatta kaba saba yüzü gözümün önünde öyle açıkça canlandı ki, yok olamaz diye düşündüm, bu kuşkularımın aslı olamaz. Ama içimizde bizimle konuşan o gizli ses bu kez de, sen de güzel değilsin ama Bay Rochester'ın seni beğendiğini umuyorsun diye fısıldadı. Çok zaman onun seni beğendiğini sezer gibi oluyorsun, hele dün gece. Anımsasana onun o sözlerini, o bakışını, o sesini anımsa hadi. Hepsini de pek iyi anımsıyordum. O sözler, o bakış, o sesi şimdi yine bütün açıklığıyla kafamda canlanmış gibiydi. Bu sırada ders odasına dönmüş bulunuyordum. Adela resim çiziyordu. Eğilip kalemine yön verdim. Çocuk irkilerek başını kaldırıp bana baktı. Couvez vous, mademoiselle dedi. Vos doux tremblent comme le feu et vos yeux sont rouges. Mais comme de cerise. Neniz var mademoiselle, parmaklarınız yaprak gibi titriyor. Yanaklarınız da kıpkırmızı ama kiraz gibi kırmızı. Eğilince ateş bastı besbelli dedim. O resim çizmeyi sürdürdü, ben de düşünceyi. İlk işim Graceful konusundaki kötü düşünceyi kafamdan kovmak oldu. İğrendirmişti beni. Kendimi onunla ölçüyor, birbirimizden farklı olduğumuzu görüyordum. Bessie Leaven benim tam bir hanımefendi olduğumu söylemişti. Bu sözleri pek de doğruydu. Hanımefendiydim ben. Hele şimdi Bessie ile görüştüğümüz zamankinden daha da güzelleşmiştim. Çünkü yaşantıma zevk, umut katılmış olduğu için yüzüme de renk gelmiş, vücudum dolmuştu. Yaşam dolu, canlı, neşeli bir kız oluvermiştim. Pencereden dışarıya bakarak akşam oluyor diye düşündüm. Bugün evin içinde Bay Rochester'ı ne gördüm ne de duydum. Ama akşam olmadan görüşürüz sanırım. Bu sabah onunla karşılaşmaktan korkuyordum ama şimdi istiyorum çünkü bunca saattir bekleyişimin boşa çıkması sonunda sabrımı tüketti. Hele alacakaranlık iyice basıp da Eddie'le Sophie'yle oynamaya gidince isteğim, sabırsızlığım büsbütün arttı. Aşağıdaki çıngırak çalınacak diye kulağım kirişteydi. Arada Bay Rochester'ın ayak sesini bile duyar gibi oluyor, onun içeri girivermesini bekleyerek kapıya doğru dönüyordum ama kapı açılmıyordu bir türlü. Pencereden de yalnız karanlıklar görülüyordu. Ne var ki iş işten geçmiş sayılmazdı henüz. Efendim çoğu kez beni saat 7'lerde 8'lerde çağırtırdı. Şimdi ise saat 6 bile olmamıştı. Bu gece ona söyleyecek bir sürü şeyim olduğu şu sırada onu görme umutlarım boşa çıkacak değildi ya. Grace Poole'un lafını açmak istiyordum gene. Bakalım ne diyecekti. Ona açıkça sormak istiyordum. Dün geceki korkunç olayın Grace'in başının altından çıktığına inanıyor musunuz? İnanıyorsanız onun hainliğini neden gizli tutuyorsunuz? Bu merakım sinirine dokunacakmış. Varsın dokunsun. Onu önce sinirlendirip sonra yumuşatmanın tadına ermiştim ben. En büyük zevklerimden biriydi bu. Yanılmaz bir içgüdü de çoğu kez beni aşırı ileri gitmekten korurdu. Bir sınır vardı ki bundan öteye hiçbir zaman geçmezdim ama tam bu sınırın üzerinde ustalığımı denemek çok hoşuma giderdi. Sırada saygıda en ufak bir kusur işlememekle birlikte hiçbir korkuya, çekinmeye de kapılmaksızın onunla fikir tartışmalarına girişir, bir eşit olarak çatışabilirdim. Bundan o da ben de hoşnuttuk. Derken merdivenler bir ayak sesiyle gıcırdadı, Lea göründü, ne var ki Bayan Fairfax'in beni çaya çağırdığını bildirdi yalnızca. Ben de Bayan Fairfax'in odasına yollandım. Aşağıya inmekle Bay Rochester'a hiç olmazsa biraz daha yaklaşacağımı düşünerek seviniyordum. Yanına vardığım zaman iyi yürekli Bayan Fairfax, "Karnın acıkmıştır hanım kızım," dedi. "Öğle yemeğinde o kadar az yedin ki bugün biraz hastasın galiba. Yüzün kızarmış, ateşli gibi bir halin var." "Yok, iyiyim, turp gibiyim maşallah." "Öyleyse iştahlı yiyerek ispat et bunu. Çaydanlığı doldurur musun zahmet olmazsa? Ben şu şişimdeki sırayı bitirip çıkarıvereyim." Şişini çıkarınca yerinden kalkarak perdeyi indirdi. Perdeyi şimdiye değin indirmeyişi gündüz ışığından elden geldiğince yararlanmak için olsa gerekti. Oysa alacakaranlık şimdi yerini koyu bir karanlığa bırakmaktaydı. Camdan dışarı bakarak, "Bu gece yıldızlar pek parlak değil ama hava açık," dedi. Bay Rochester yolculuk için iyi bir gün seçmiş. "Yolculuk mu? Bir yere mi gitti Bay Rochester? Hiç bilmiyordum." Kahvaltıdan kalkar kalkmaz yola çıktı. Lise gitti. Bay Ashton'ın malikanesine, Milkat'tan 15 kilometre kadar ötede. Anladığıma göre orada kalabalık bir arkadaş toplantısı varmış. Lord Ingram, Sir George Lynn, Albay Dent falan. "Efendimiz bu gece döner mi?" "Yok, ne bu gece ne de yarın gece dönmez artık. Bence en aşağı bir hafta, belki de daha çok kalır. Bu kibar kişiler bir araya gelince şıklıklarına, neşelerine, safalarına, eğlencelerine, lükslerine son yoktur. Onun için birbirlerinden ayrılmakta hiç acele etmezler. Böyle toplantılarda özellikle beyler daha el üstündedir. Hele Bay Rochester topluluk içinde öyle neşeli, öyle canlıdır ki herkesin göz bebeğidir. Hele hanımlar bayılırlar ona. Tipine bakılınca hanımların gözdesi olabileceği belki pek umulmaz ama üstünlüğü, zarifliği, belki de parası, soyu sopu biraz çirkince olduğunu unutturuyor olsa gerek. Liste hanımlarda var mı? Birincisi Bayan Ashton'la 3 kızı var. Hem de 3'ü de zarif mi zarif. Sonra Ingram'ların kızı Blanche'la Mary var. Son derece güzel kızlardır doğrusu. Blanche'ı bundan 6-7 yıl önce görmüştüm. 18'indeydi o zaman. Buraya Bay Rochester'ın verdiği bir Noel balosuna gelmişti. Yemek salonunu o gece görmeliydin. Öyle şahane süslenmiş, öyle şıkır şıkır aydınlatılmıştı ki. 50 kadar çağrılı vardı sanıyorum. Hepsi de ilimizin en ileri gelen ailelerinden. Blanche Ingram da gecenin kraliçesiydi sanki. "Onu gördüm," dediniz Bayan Fairfax. "Nasıl bir hanım?" "Evet, gördüm onu. Yemek salonunun kapıları ardına kadar açılmıştı. Noel günü olduğu için hizmetçilerin, uşakların sofada durup hanımlarla beylerin söylediği şarkıları dinlemelerine izin verilmişti. Bay Rochester benim salona girmemi özellikle istedi. Ben de kuytu bir köşeye oturup onları seyrettim. Ömrümde böyle şahane bir manzara görmemiştim. Hanımların kılıkları harikaydı. Çoğu, hele genç olanlar, güzel, alımlıydılar ama Blanche Ingram gecenin kraliçesiydi. Orası su götürmez." "Nasıldı?" "Uzun boylu. Nefis bir göğsü, geniş yuvarlak omuzları vardı. Uzun kuğu gibi bir boyun, duru esmer bir ten, soylu yüz çizgileri. Biraz Bay Rochester'ınkiler gibi. İri, kapkara gözleri vardı. Gözleri takındığı elmaslar kadar parlaktı. Sonra saçları da öyle nefisti ki kuzgun siyahı. Pek de güzel bir biçim vermişti. Kalın örgüler taç gibi toplanmış, sonra yanlardan aşağı lüleler sarkıtılmış. Öylesine uzun, öylesine parıl parıl lüleler ben ömrümde görmemiştim. Tepeden tırnağa beyazlar içindeydi. Omzuna kehribar rengi bir şal sarıp göğsünün altından bağlamış, püsküllü uçlarını ta dizlerine doğru salıvermişti. Başında da gene o renk bir çiçek vardı. O kapkara bukleler arasında hemen göze çarpıyordu. Herkes ona hayrandı besbelli, öyle değil mi? Elbette. Hem de yalnız güzelliği için değil, hünerliydi de. Şarkı söyleyen hanımlardan biri de oydu. Beylerden biri piyanoda eşlik etti ona. Sonra Bay Rochester'la birlikte bir de düette okudular. Bay Rochester mı? Onun sesi olduğunu bilmiyordum. Sahi mi? Efendimizin pek güzel bir bas sesi vardır. Müzik konusunda da çok ince beğenilir. Ya Blanche Ingram? Onun sesi nasıldı? Zengin, duru bir ses. Çok güzel şarkı söylüyordu. Onu dinlemek bir zevkti doğrusu. Sonradan piyano da çaldı. Ben müzikten anlamam ama Bay Rochester anlar. Onun da Blanche Ingram'ın piyano çalışını çok beğendiğini duydum. Bu kadar güzel, hünerli, görgülü olan bu hanımefendi henüz evli değil demek. Öyle görünüyor. Anladığıma göre ne onun ne de kız kardeşinin fazla bir ağırlıkları yokmuş. İhtiyar Lord Ingram her şeyi büyük oğluna bırakmış. Ama servis sahibi bir beyefendinin çıkıp da ona aşık olmayışına şaşarım. Bay Rochester söz gelimi zengin değil mi? Çok zengin hem de. Ama Blanche Ingram'la aralarında epey yaş farkı var. Bay Rochester 40 yaşına merdiven dayadı. Blanche Ingram daha 25'inde. Ne çıkar yani? Aralarında daha bile büyük yaş farkı olan çiftlere her gün rastlanıyor. Doğru ama Bay Rochester'ın aklından böyle bir şey geçirdiğini hiç sanmıyorum. Ama sen hiçbir şey yemiyorsun ya. Daha boğazından tek bir lokma geçmedi. O kadar susamıştım ki tıkandım adeta. Bir bardak çay daha verir misiniz? Ben yine de Bay Rochester'la Dilber Blanche'ın evlenmeleri olasılığına değinecektim ki Adela içeri girdi, söz başka konulara geçti. Yeniden yalnız kaldığım zaman öğrendiğim şeyleri gözden geçirdim. Gönlümün içine bakarak duygularımı, düşüncelerimi inceledim. Sonra bunların arasından düşlemlerin sınırsız, yolsuz, işsiz boşluklarına doğru kaçmış olanlarını disiplinin eliyle tutmaya, sağduyunun güvenilir yuvasına kapatmaya çalıştım. Kendi kurduğum mahkemede önce bellek ifade verdi. O geceden beri beslemekte olduğum umutları, dilekleri, duyguları, hatta son iki haftadır içinde bulunduğum ruh durumumu anlattı. Sonra mantık ortaya çıktı. Her zamanki serin kanlılığıyla süslenmemiş düpedüz bir öykü anlattı. Benim gerçeklere sırt çevirip düşlere kendimi kaptırmış olduğumu da belirtti. Sonunda ben kendi kendimin yargıcı olarak şöyle hüküm verdim. Yeryüzünde Jane Eyre'den daha büyük bir sersem yaşamamış, kendini tatlı yalanlarla kandırıp şerbetmiş gibi ağı yutan bu derece şahane bir budala görünmemiştir. Sen mi dedim kendi kendime, Bay Rochester'ın gözdesi sen olacaksın ha, sen onun hoşuna gideceksin, sen onun için önemlisin ha, defol. Sersemliğim beni tiksindiriyor. Onun ara sıra ettiği iltifatlar, gösterdiği yakınlıklar karşısında keyiften dört köşe oldun. Oysa bunlar yüksek aileden gelme bir salon adamının yanında çalışan birine, bir toy gence karşı gösterdiği sıradan bir alçak gönüllülükten ibaretti. Hangi cesaretle kapıldın bu umuda, zavallı ahmak sersem? Hiç değilse kendi iyiliğin için bilemedin mi kafanı işletmesini, bu sabah kendi kendine dün geceki sahneyi yenileyip durdun. Ört yüzünü de utan bari. O senin gözlerini öven bir şey söylemişti değil mi aptal çocuk? Gözlerinin o çibik kapaklarını aç, aç da kendi yere batısı sersemliğini olduğu gibi gör. Senden her bakıma çok yüksek olan, seninle evlenmeyi aklının ucundan bile geçirmesine olanak bulunmayan bir erkeğin pohpohlamaları senin ne işine yarar? Bir kadının içinde gizli yasak bir aşkın alevlenmesine göz yumması da çılgınlıktır. Çünkü böyle bir aşk ortaya çıkmazsa, karşılık görmezse kendisini besleyen yüreği yiyip bitirir. Ortaya çıkar da karşılık görürse insanı vahşi bataklıklara sürükler ki buradan da kurtuluş yoktur. Şimdi de çarpıldığın cezayı dinle ey Jane Eyre. Yarın aynayı karşına alıp tebeşirle kendi resmini olduğu gibi çizeceksin. Hiçbir kusuru yumuşatmadan, hiçbir sert çizgiyi atlamadan, hiçbir eğriliği düzeltmeden. Altına da kimsesiz, alımsız, parasız pulsuz bir mürebbiyenin portresi diye yazacaksın. Sonra da yontulmuş bir fil dişi parçası alacaksın. Resim kutusunda hazır var bir tane. Paletinde en taze, en ince, en duru renkleri karıştıracaksın. En duyarlı deve tüyü fırçalarından birini seçeceksin. Hayalinde canlandırabileceğin en güzel yüzü büyük bir dikkatle çizeceksin. En yumuşak gölgelerle, en tatlı renklerle dolduracaksın bunu. Blanche Ingram'ın Bayan Fairfax'tan duyduğun tanıma uyarak kapkara bukleleriyle, şark tipi gözleriyle falan. Ağlamak, sızlamak, duygularına kapılmak, yüreği yanmak gibi şeyler istemem ha. Sana anlatılan şahane, uyumlu çizgileri düşün. Eski Yunan heykellerini andıran o boyun, o göğüs, o yuvarlak kollar, o biçimli eller. Elmas yüzüklerle altın bilezikleri de unutma. Giyimini de aslına uygun olarak çiz. Bürümcük gibi danteller, ışıl ışıl satenler, şık bir şal, başında da bir gül. Bu portreye de Blanche, iyi yetişmiş, soylu bir hanımefendi diye adını ver. İleride Bay Rochester'ın seni beğendiğini sanacak olursan bu iki resmi çıkarır karşılaştırırsın. Kendi kendine de şöyle dersin. Bay Rochester istese bu soylu hanımefendinin gönlünü kazanabilir. Öyleyse böyle adı sanı belirsiz, beş parasız bir kızı ciddi olarak beğenmesi olası mı? Kendi kendime peki yapacağım diye azmettim. Bu kararı verince de rahatlayarak uyuyakaldım. Sonra da sözümde durdum. Mum boyayla kendi portremi çizmeme 1-2 saat yetti. Düş ürünü Blanche Ingram'ın fil dişi minyatürünü de 10-15 günde bitirdim. Gerçekten nefis bir yüz oldu. Kendi resmimle bu resim arasındaki zıtlık da irademi bütün bütün pekiştirmeye yetecek kadar büyüktü. Çok yararı dokundu bu işim bana. Hem elimle kafamı oyaladı hem de gönlüme silinmeyecek bir biçimde damgalamak istediğim duygulara daha bir güç, bir kalıcılık kazandırdı. Duygularımı zorla baskısı altına koyduğum bu sağlam disiplin çok geçmeden meyvelerini vermeye başladı. Bu sayededir ki ondan sonraki olayları onurlu bir dinginlikle karşılayabildim. Oysa bu olaylarla kendimi hazırlamadan karşılaşmış olsaydım, değil dingin olmasını, dingin görünmesini bile beceremezdim. 17. Aradan bir hafta geçti. Bay Rochester'dan hiç haber yoktu. 10 gün oldu, o hala gelmedi. Bayan Fairfax, Leeds'ten doğrudan doğruya Londra'ya, oradan da Avrupa'ya gider, bir yıl görünmezse hiç şaşmam diyordu. Kaç kez böyle birdenbire beklenmedik bir şekilde çıkıp gittiği olmuş. Bunu duyunca içime bir garip ürperti, bir eziklik doldu. Düpedüz düş kırıklığına uğramaktan kendimi alamadım. Ama sonunda aklımı başıma devşirip verdiğim kararları anımsayarak duygularımı hemen hizaya getirdim. Bu geçici zayıflığı yendim. Bay Rochester'ın yapıp ettikleri beni zerrece ilgilendirmezmiş gibi merak duymaya paydos ettim. Bu arada aşağılık bir köle zihniyetiyle kendimi hor gördüğümü sanmayın. Yalnız şöyle düşündüm. Senin Thornfield'ın efendisiyle tek ilişkin, yaptığın göreve karşılık maaşını almaktan, sana gösterdiği saygıyı, yakınlığı öpüp başına koymaktan ibarettir. Onun da ikinizin arasında bundan daha başka bir ilişki düşünmediğine kalıbını basabilirsin. Bu yüzden sen ol da onu ince duygularının ereği yapma. Ne mutluluk ne de acı duy onun uğruna, sana göre değil o. Sen kendine göre kişiler ara bul. Gönlünün, canının bütün gücüyle duyduğu bir aşkı böyle bir armağanı istemeyen, değerini bilmeyecek olan birine verme. Onurlu ol. Gündelik işlerimi sakin sakin sürdürüyordum ama durup aklıma kimi şeyler geliyordu. Thornfield'den ayrılmam için nedenler olduğunu düşünüyor. Elimde olmadan ilanlar tasarlıyor. Bulabileceğim yeni yerler üstüne tahminler yürütüyordum. Bu düşüncelere gem vurmak için hiçbir neden görmedim. İsterlerse fili sürüp meyve verebilirlerdi. Bay Rochester'ın gidişinden 2 hafta sonraydı. Postacı Bayan Fairfax'e bir mektup getirdi. Hanımcağız zarfın üstüne bakınca efendimizden dedi. Dönüp dönmeyeceğini şimdi öğreneceğiz. O zarftaki bal mumunu açıp mektubu okuya dursun. Ben de kahvemden bir yudum aldım. Kahvaltıdaydık çünkü. Kahve sıcaktı. Yüzümü birden basan ateş dalgasını buna yordum. Ama elim neden titriyordu? Bardağın yarısını neden tabağa döktüm? Orasını düşünmek artık pek işime gelmedi.